Sevgili izleyiciler merhaba. Bu yayında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanı ve emekli büyükelçi Sayın Ünal Çeviköz'ü ağırlıyorum. Hoş geldiniz Sayın Çeviköz. Şu anda tabii merhaba. Gündem yangınlar nedeniyle değişti ama şöyle başlamak istiyorum. 2 hafta önce Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu bir sosyal medyada paylaşım yaptı. Suriye ve Suriyeliler sorununu iktidara gelmeniz takdirinde 2 yıl içinde çözeceğim dedi. Bu çok gündemi belirleyen bir konu oldu. Toplumda bu konudaki endişelerin ne kadar yüksek olduğunu da görebildik. Ama olumlu ve olumsuz tepkilerle dolu bir tartışma ortamı başladı. Şimdi ilk olarak buradan girmek istedim. Çünkü bu gündem devam ediyor. Biraz değişmiş olsa da şu anda başka acil sorunlar nedeniyle. Neden böyle bir paylaşımda bulunma gereği duydu Sayın Kılıçdaroğlu ve gerçekten Suriyeliler sorununu ya da Suriyeli mültecileri geri göndermek 2 yıl içinde mümkün müdür diye sorayım.
Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, bu açıklaması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesel olarak göç meselesine ve Suriyeli ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin politikasını yansıtan bir açıklamadır. Onu şöyle özetlemek belki doğru olacak. Bir kere biz başından beri Suriye politikasının ve Suriye'de izlenen açık kapı politikasının yanlış olduğu düşüncesindeyiz. Bu bir düzensiz göçe ve kitlesel bir şekilde Türkiye'ye bugünkü resmi rakamlara göre neredeyse 3 milyon 700 bin kadar Suriyelinin gelmesine yol açtı. Halbuki böyle bir durumda bunu çok daha kontrollü, çok daha düzenli bir şekilde yönetebilmek mümkündü. İş işten geçtikten sonra ve bugün gelinen rakamda bu miktar resmi rakamlara göre neredeyse 4 milyona yaklaştığına göre, hatta bir takım verilere göre gördüğümüz kadarıyla ülkemizde 650 bin tane Suriyeli çocuk doğduğuna göre bu sorunu çok ciddi bir şekilde yönetmek gerekiyor ve iktidarın da bunu yönetemediği düşüncesindeyiz. Nasıl yönetilecek? Bir kere her şeyden evvel bunların olabildiğince kendi ülkelerine dönüş koşullarını yaratmak gerekiyor. Bunun için hükümet hiçbir şekilde çalışmadı. Çünkü hükümet Suriye politikasını tamamen Suriye yönetimine düşmanlık ve Suriye yönetimini hasım olarak ilan etmek üzere kuruladı. Bunun bir kere her şeyden evvel değişmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkan'ın biz bunu 2 yıl içinde hallederiz derken kastettiği aslında Türkiye'nin en kısa zamanda Suriye yönetimiyle bir şekilde bir diyalog içine girmesi ve elbette Suriyeli insanların, ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kendi ülkelerine gidebilecek güvenli bir koşulun, imkanın yaratılması üzerine kullanıyor bu politika. Biz bunu yapacağımıza inanıyoruz, yapabileceğimize inanıyoruz. Bir kere zaten yıllardır Türkiye'nin Suriye ile bir diyalog kurması gerektiğini, Şam yönetimiyle mutlaka bir şekilde konuşması gerektiğini hep söyleye geldik. Bugünün koşullarında baktığımız kadarıyla neredeyse artık bu iç savaş koşulları ve Suriye'deki ciddi kargaşa bayağı azaldı ve neredeyse güvenli bir ortama doğru ilerleme hızlandı. Bütün bunların hepsini alt alta koyduğumuzda 2 yıl aslında pek öyle kısa bir süre değildir. Pekala bunu yönetebilecek bir imkana sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bizim politikamız da bunun üzerine kurulanmıştır. Genel Başkanımızın açıklaması buna işaret etmektedir. Neden bu açıklamayı bu zaman yaptığı sorusuna gelince, çünkü Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bir gerginlik ve bir Suriyelilere karşı bir tür düşmanlık başladı. Bunu birçok yerde görüyoruz. Özellikle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları Güney ve Güneydoğu illerimizde, Hatay'da olsun, Kilis'te olsun, Antep'te olsun birçok yerde bunu görüyoruz. Bu tabii ülkemizin toplumsal barışı açısından ve huzur açısından çok ciddi bir tehlike. Böyle bir tehlikeyi giderebilecek, bunu bertaraf edebilecek ve bunu barışçı bir şekilde toplumsal huzuru bozmadan yönetebilecek bir iktidar görmüyoruz. Onun için güvenilir bir şekilde halka bu teminatı, bu güvenceyi verme ihtiyacı duyduğundan dolayı Genel Başkanımız böyle bir çıkış yaptı.
Tabii bu çıkış ertesinde yine tabii CHP'li belediye başkanlarıydı ama yani biraz daha sorunun kaynağını nasıl mültecilermiş gibi gösteren yaklaşımlar da ortaya çıktı. Bu sizi endişelendiriyor mu? Yani burada çünkü sizin anladığım kadarıyla koymak istediğiniz sorunun kaynağı aslında iktidar.
Sorunun kaynağı Suriye sorununun başından itibaren iktidarın Suriye politikasını yanlış yönetmesi. Ancak sorunun kaynağı aslında Suriye. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun göç hareketlerine baktığımızda son zamanlarda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan pazarlıklarında da hep bu görülüyor. Sorunu kaynağında çözmektense bunun bir göç ve bir akın şeklinde dönüşmesini önlemek üzerine kullanılıyor bütün önlemler. Yanlış olan da bu aslında. Bunun da eleştirisini sürekli olarak dile getirdik. Yani Türkiye'de bu insanların kalması için Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin maddi yardım yapmasıyla bu sorun çözülmüyor. Sorunun çözüleceği kaynak yer aslında Suriye. Ve Suriye'nin tekrar bir şekilde bu insanların huzur içinde, barış içinde herhangi bir şekilde de bir takibata maruz kalmayacakları güvencenin Suriye yönetimi tarafından verilmesi üzerine geri dönmelerine imkan yaratılmasıyla sağlanacak. Kaynak derken Suriye'yi kastediyorum. Ama elbette sorunun kaynağı Suriye'nin iç savaşının başlamasından itibaren Suriye'de yönetimi ve rejimi değiştirmek üzere kullanılan bir yanlış AKP politikası da sorunun kaynakları arasında yer alıyor.
Peki şimdi şöyle devam etmek isterim. Bu konuyla da ilgili bir boyutu var ama siz bu hafta başında bir basın toplantısı düzenlediniz ve Türkiye'nin aslında en başından beri de bu konuda görüş belirtiyordunuz ama Türkiye'nin Afganistan'da Kabil hava alanının korunmasına oradan NATO güçleri ve Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra talip olmasını, burada birlik bulundurmasına karşı olduğunuzu, bunun için meşru zemin olmadığını ve tabii oradaki askerleri riske atacak bir pozisyon olduğunu söylediniz ve bununla ilgili bir basın toplantısı da düzenlediniz. Bunun üzerine dün Milli Savunma Bakanlığı bir kere koruma görevi olmayacağını, işletmesine hava alanının talip olunduğunu söyledi. Oradaki birliklerinde muharip güç olarak görev yapmayacaklarını ve sadece meşru müdafaa olursa silah kullanacaklarını söyledi. Bu sizi tatmin etti mi? Bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz?
Hayır, tatmin etmedi. Çünkü bu tartışma ve bu konu aslında gündeme biliyorsunuz Haziran ayının ortasında Brüksel'de Biden ile Sayın Erdoğan arasında yapılan görüşmeden sonra geldi. O görüşmeden sonra biliyorsunuz Biden-Erdoğan görüşmesinin içeriği nedir diye Biden'a sorulan sorulara Biden çok güzel bir görüşme oldu, yapıcı bir görüşme oldu. İçeriği ve neler konuşulduğu konusunda Sayın Erdoğan açıklamalarda bulunacaktır deyip kendisi hiçbir açıklama yapmadı. Bizim kaynaklarımızdan da açıkçası resmi bir açıklama gelmiş değil içeride ne konuşulduğuna dair. Ama daha sonra değişik kanallarda, değişik kaynaklarda örneğin Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bazı açıklamalarda Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğundan memnuniyet duyulduğu dile getirildi. Bu bizi şu şekilde endişelendirdi. Herhangi bir şekilde Afganistan'dan bir davet söz konusu olmaksızın veya Türkiye'nin kendi yetkili makamlarında örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi yasama organımızda böyle bir konu tartışılmaksızın Sayın Erdoğan belki de Biden'la yaptığı görüşmede kapalı kapılar ardında böyle bir göreve ya talip oldu veyahut da kendisine yapılan böyle bir görevi kabul etti. Bizi bir kere başından endişelendiren konu buydu. İkincisi bunu şu şekilde bir sıkıntılı durum olarak gördük. Bir kere biliyorsunuz bu yılın başında 6 Ocak tarihinde Afganistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunmasına dair sürenin uzatılması ile ilgili bir tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmişti 6 Ocak tarihinde. Ve o tezkerede dikkatle okunduğu zaman çok net olarak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'da hangi maksatla bulunduğu açıkça ifade ediliyor. O da şudur, biliyorsunuz 2001 yılından itibaren Afganistan'da ISAF yani Afgan Silahlı Kuvvetleri'ne Uluslararası Destek Görevi diye başlayan NATO misyonu 2014 yılına kadar devam etti. 2014 yılında NATO'nun Galler Zirvesi'nde bu misyonun sona erdiği açıklandı. Ondan sonra da NATO'nun kararlı destek misyonu adı altında başka bir görevi devam etti. Türkiye 2001 yılından beri aslında NATO çerçevesinde sürdürülen bu faaliyetlere sürekli olarak katılmıştır. Ancak Türkiye'nin katıldığı görev gücü muharip olmayan ve Afgan silahlı kuvvetlerine eğitim, destek ve yardım maksadıyla orada bulunan bir unsurdan ibaret. Nitekim bu da aşağı yukarı 600-650 kişilik bir kuvvet civarındadır. Tezkerelerde de bu çok net bir şekilde hep dile getirilir. Nitekim 6 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelen tezkerede de muharip olmayan kararlı destek misyonuna, yani NATO'nun muharip olmayan kararlı destek misyonuna katkı maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da bulunmasının 18 ay daha uzatılması kararlaştırıldı. Metinde çok net bir şekilde bu vardır. Şimdi bakıyorsunuz Haziran ayının ortasında Brüksel'de yapılan NATO zirvesinin 18. maddesinde, bildirinin 18. maddesinde NATO'nun Afganistan'daki askeri operasyonlarının sona erdiği açıklanır. Yani artık bundan sonra bizim tezkerelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Afganistan'a göndermeye meşruiyet, hukuki meşruiyet ve zemin kazandırdığımız durum ortadan kalkmış oluyor. Yani artık NATO'nun Afganistan'da bir görevi yok. O zaman bu tezkerenin altı boşalıyor. O zaman Türkiye'nin de orada belli bir silahlı kuvvet bulundurmasının hukuki meşruiyeti de ortadan kalkmış olur. Kaldı ki tartışmalarda, tartışmasız biraz evvel havaalanının işletilmesini söylediğini dile getirdiğini söylediniz Sayın Savunma Bakanı'nın. Ama Brüksel'de söylenen bu değildi. Havaalanının güvenliği şeklinde dile gelmişti ilk ifadelerde. Sonra bu biraz daha genişletildi. Güvenlikten hem güvenliği hem işletilmesi dendi. Şimdi Sayın Akar'ın en son ifadesinde güvenlikten ziyade sadece işletilmesi üzerinde durulduğu söyleniyor. Orada da bir takım kuşkular var. Çünkü havaalanının işletilmesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin sürdürdüğüne dair bir takım haberler var. Burada da bir çelişki söz konusu. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşacaklar. İşletmeyi Birleşik Arap Emirlikleri'nden devir mi alacak Türkiye? Türkiye aslında Kabil Askeri Havalimanı'nda zaten orada bulundurduğu kuvvetler itibariyle eğitim, destek ve yardım maksadıyla bulunuyordu. Ama hiçbir zaman da bu gücümüz ve bu varlığımız muharip değildi. Onun için bir karışıklık ve açıkçası tam olarak ne olduğu anlaşılmayan bir durum söz konusu. O yüzden biz o benim basın açıklaması yaptığım gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dış Politika Danışma Kurulu'nu topladık. Dış Politika Danışma Kurulu'nda eski Dışişleri Bakanlarımızın ve eski emekli büyükelçilerden oluşan milletvekillerimizin bir arada bulundukları bir gruptur. Orada sadece Afganistan konusunu tartıştık ve iki boyutuyla tartıştık. Birincisi bu Kabil Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili Türkiye'nin üstleneceği durumun hukuki meşruiyetinin olup olmadığını tartıştık. İkinci olarak da göç meselesini konuştuk. Ve o zaman da şöyle bir sonuca vardık. Bir kere her şeyden evvel Afganistan'da Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulundurmaya devam etmesi için NATO misyonu sona erdiğine göre bir meşruiyet zemini kazanmak için önce bir davet gerekir. Bu davetinde sadece Afgan Merkezi Hükümeti tarafından yapılması yetmez. Çünkü Taliban Türkiye'nin eğer askeri varlığını sürdürürse bunu bir işgal olarak kabul edeceğini açıkladı. Demek ki hem Afgan Merkezi Hükümeti'nin hem Taliban'ın ortak bir şekilde Türkiye'yi orada bulunmaya davet etmesi ve bu varlığımızı sürdürmesini de kabul etmesi gerekir. Birinci gördüğümüz koşul bu meşruiyet için. İkinci olarak NATO'nun gerek İSAP gerek kararlı destek misyonu aslında NATO Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından çıkartılan bir karara dayanılarak başlatılmıştır. Şimdi NATO'nun misyonu sona erdiğine göre ve 2001 yılında İkiz Kuleleri yapılan saldırıdan sonra da böyle bir güvenlik konseyi kararı çıkmış ve NATO'da bu görevi üstlenmiş olduğuna göre o zaman bizim düşüncemize göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da sona eren misyondan sonra Afganistan'da asker bulundurmak için yeni bir güvenlik konseyi kararının çıkmasına da ihtiyaç vardır. Bu iki koşuldan sonra üçüncü koşul elbette bizim kendi yasama sürecimiz açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna yeni bir tezkerenin gelmesi koşuldur. Bu üç koşulu ben o basın toplantısında dile getirmiştim.
Çok güzel izah ettiniz. Şimdi ben biraz daha teknik bir soracağım. Sonra işin göç boyutuna da girmek istiyorum ama şöyle bir şey sormak istiyorum. Yine Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şöyle bir şey vardı. Yani eğitim, sizin söylediğiniz NATO'nun da kararlı destek misyonu bittiğine göre oradaki eğitim faaliyetlerinin de bittiğini ama biz aynı zamanda şunu da duyduk hafta sonunda yanlış hatırlamıyorsam, yani Afganistan'dan bu kez Türkiye'ye gelerek Afgan birlikleri Türkiye'de eğitim alıyorlar. Hani bunu şu açıdan soruyorum, Taliban'ınla çatışma halinde olduklarına göre, henüz bir barış olmadığına göre böyle bir misyonu Türkiye'de devam ettirmek ikili ilişkiler açısından olabilir ama belki, hani onu da yorumlamanızı isterim, Taliban'la ilişkiler açısından nasıl bir sonuç doğurabilir. İkincisi de tabii yani ve tabii ki orada eğer Türk askerleri de durmaya devam edeceklerse onların pozisyonunu nasıl etkiler? İkincisi de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok şeklindeki açıklamasının üzerinden gidersek, yani din kardeşliğiyle hani Taliban'la ilişkiler yoluna konulabilir mi?
Şimdi birinci sorumuzun cevabı yine NATO'nun Brüksel Zirvesi'ndeki Brüksel Zirvesi sonucunda yayınladığı bildirinin 19. maddesinde var. 18. maddede Afganistan'daki askeri operasyonların sona erdiği bildiriliyor. Fakat 19. maddede bu aslında Afganistan'a olan ilgimizin sona erdiği anlamına gelmiyor diye başlayan uzunca bir paragraf var. Ve orada da Afganistan'ın sorunlarının Afganlar tarafından Afganların liderliğinde ve Afganların çözümüyle bulunabilmesi için Afganistan'a yardıma devam edeceğiz diye bir paragraf vardı. Orada da yine Afgan silahlı kuvvetlerinin eğitimine desteğin sürdürüleceği söyleniyor. Hatta bu geçiş döneminde de elinden geldiği kadar da maddi yardım yapacağı taahhüdü bir şekilde NATO ülkeleri tarafından veriliyor bu bildirimde. Şimdi sizin o söylemiş olduğunuz eğitim faaliyeti aslında devam ediyor. Ama bu bir NATO misyonu veya NATO'nun sürdürdüğü bir misyon olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bir tür ikili ve Afganistan merkezi hükümetini de dahil edecek şekilde üçlü bir anlaşması şeklinde yürürlüğe girmiş olaraktan okunmalı. Bunun örnekleri var. Bu aslında şimdiye kadar ilk defa yapılan bir şey değil. Hatırlayacaksınız zaten 2003 yılından itibaren Irak'ta NATO'nun bir eğitim misyonu vardı. Türkiye Irak'ta da eğitim misyonuna katkı sağlamıştır. Gerek Türkiye'de gerek Irak'ın belli yerlerinde Irak Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimine Türkiye'nin katkısı olmuştur. Bu da bir NATO görevi olarak devam etmiştir. Benzer bir durumu Suriye'de de Amerika Birleşik Devletleri ile aslında ortaklaşa olarak yürüttük. Ve Türkiye'de kendi sınırlarımız içinde bazı yerlerde Özgür Suriye Ordusu adıyla öncelikle başlayan, sonra Suriye koalisyonu diye devam eden ve işte Suriye Milli Mutabakatı'nın askeri gücü olan unsurlara yine kendi topraklarımızda eğitim desteği verdik. O tabii pek başarılı olmadı çünkü bizde eğitimleri alanlar Suriye'ye geçtikten sonra IŞİD'e katıldılar. Nitekim zaten Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Suriye'de devam eden bu ortaklığın bir şekilde sıkıntıya girmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi açıklamasına göre daha ileride bu ortaklığı PYD ile sürdürmeyi tercih etmesi buna dayandırılır. Ama konumuz bu değil. Fakat bunu da bir örnek olarak söylemek belki yerinde olacaktır. Şimdi Afganistan'da yapılan da Afganistan'dan gelen Afgan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Türkiye'de eğitiminin başlatılıp sürdürülmesi ve tabii ondan sonra da Afganistan'a dönmelerinin sağlanması. Bu Taliban'la Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? Evet. Bir kere Afgan Silahlı Kuvvetleri ile Taliban savaşıyorlar. Demek ki Taliban Afgan Silahlı Kuvvetleri'ni eğiten unsurları da kendisine hasım olan bir grubun eğitilmesine destek veren bir hasım olarak algılayacaktır. Bu tehlikeli bir durum. Çünkü biz aslında her ne kadar Taliban Türkiye'de de bir terör unsuru ya bir terör örgütü olarak kabul ediliyor olsa dahi Taliban'ı bir şekilde ileriye dönük olarak belki zaman geldiğinde ehlileşecek ve Afganistan'ın da vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelecek bir grup olarak görmek durumundayız. Onun için Afganistan'da herhangi bir tarafa karşı bir hasım durumuna da girmemeliyiz. Çünkü 1921'den beri devam eden bir Türk-Afgan dostluğu var. Neredeyse Afganistan Türkiye'yi daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ilk tanıyan ülke olarak bu dostluğu fevkalade güçlü bir zemine oturtmuştur. 1 Mart 1921'de tanımıştır Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini Afganistan. Ondan sonra 1927 yılında Türkiye'ye Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk yabancı ziyareti Afgan Kralı Emanullah Han yapmıştır. Onun için bütün bunların hepsini alt alta koyduğunuzda Afganistan'da kim olursa olsun buna Taliban da dahildir. Türkiye'ye bakış biraz daha farklı ve biraz daha dikkatlidir. Bunu muhafaza etmek ve bunu zedelememek gerekir. Bu dostluğu zedelememek için de çok dikkatli hareket etmek gerekir. Eğer Taliban bugün Türkiye'nin NATO misyonu sona erdi, artık diğer unsurların çekildiği gibi Türkiye'nin de askerlerini çekmesi gerekir diyor ise bunu ciddi bir tehdit olarak algılamak gerekir. Bu yapılmadığı gibi bir yandan da Afgan Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimin devam ettiriliyor olması sanırım Taliban'la Türkiye arasında bir takım sıkıntılar yaratmaya devam edecektir.
Öteki sorumu cevaplamadınız ama ben buradan devam edeyim, onu tekrar hatırlatırım size. Şunu sormak
hatırlatırsanız
istiyorum. Evet, çünkü evet arka arkaya sorduğum için haklısınız. Ama şunu sormak istiyorum, neden böyle davranılmıyor? Yani siz dış işlerinde çalıştınız uzun yıllar. Dış işlerinde değişiklik olduğunu, daha siyasi atamaların olduğunu falan biliyoruz. Yani ama bu kararları kim alıyor? Özellikle vurguladınız yani Biden-Erdoğan görüşmesi ertesinden mesela bu konu birdenbire gündemimize girdi. İşte normal koşullarda dışişleri değil mi? Yani liderleri siyasi kararlar alınır tabii ki. Belki dışişlerinin uyarılarına rağmen de tavırlar takınılabilir. Bunları bilemiyorum. Daha iyi açıklayacaksınız. Ama nasıl karar alınıyor? Yani bunlar bilinmiyor mu ya da nasıl görüyorsunuz?
Şimdi bakınız aslında son 19 yılda Türkiye'de devletin işlerliğinde çok önemli bir değişiklik oldu. Ben en azından kendi Dışişleri Bakanlığı içinde bulunduğum ve içinden geldiğim kurum olarak Dışişleri Bakanlığı'nın işleyişiyle ilgili düşüncemi sizinle paylaşayım. Bu benzer durum başka bakanlıklarda veya başka devlet kurumlarında da oldu. Bir devletin yönetimini üstlenen hükümet elbette o devletin kurumlarından belli politika alternatiflerini öğrenmek ister. O politika alternatifleri o kurum tarafından ve o kurumun uzmanları, bürokratları, çalışanları tarafından hazırlanır ve hükümetin önüne konur. Hükümet bu alternatifli politikaları inceledikten sonra bunların hangisinin kendi politikasına uygun olduğuna karar verir. Elbette sadece kendi hükümet politikasını değil, aslında devletin de belli bir politikasıyla da bunun uyumlu bir şekilde yürürlüğe konması için dikkat eder ve kararını buna göre verir. Bu aslında aşağıdan yukarıya doğru, yani bir piramit düşünecek olursanız geniş tabandan yukarıda karar vericiye doğru yükselen bir süreçtir. Bu bir kere tersine döndü. En azından dış politikada bu tamamen yukarıdan tarif edilerek aşağıdaki kadrolara bana bu şekilde bir görüş hazırlayın şeklinde bir talimat haline dönüştü. Dışişleri Bakanlığı tarafından da sıkıntı zaten bundan kaynaklanıyor. Çünkü dış politikada artık Dışişleri Bakanlığı'nın ürettiği politika alternatiflerinden ziyade yukarıda saray çevresinde, hatta tek adam yönetiminin dayattığı bir takım kararların aşağıya doğru ben bu şekilde uygulayacağım, siz bunun gereğini yapın şeklinde bir politika uygulamasına dönüştü. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Zannediyorum zaten dış politikada birçok konu da bu yüzden Türkiye'nin önünü tıkayarak, Türkiye'nin giderek yalnızlaşmasına yol açtı. Ben Brüksel'de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ancak sıkıntının bundan kaynaklandığını ve son 19 yılında bize böyle bir problem yarattığını gördüğümde Brüksel'de de büyük bir olasılıkla bu tercihin siyasi otorite tarafından yapılarak aşağıya doğru yönlendirildiği sonucuna varıyorum. Aslında ona dahi varmıyorum. Çünkü uzun zamandan beri bu 19 yılın çok büyük bir kısmında zaten devlet yönetimini sürdüren kişiler dış işlerine çok fazla danışma ihtiyacı duymuyorlar. Bir takım görüşmelerde ne o görüşmenin yapıldığı ülkedeki büyükelçi toplantıya veya görüşmeye katılabiliyor, ne de Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili yetkili kişiler o toplantılarda bulunuyor. Nitekim Biden-Erdoğan görüşmesinin de görüntülerini gördük. Bir tercümandan başka kimse yoktu. Bu da ne kadar devlet aklının kullanıldığı ve devlet arşivinin ve devlet hafızasının da ne kadar sağlıklı bir şekilde işlediği konusunda çok ciddi kuşkular uyandırır.
Şunu sormuştum demin, tabii arka arkaya gelince onu hatırlayamadınız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'ın inancıyla alakalı olarak Türkiye'nin ters bir yanı yok gibi bir lafı vardı. Ben de oradan yola çıkarak, tabii bu çok konuşuldu aslında ama yani böyle din kardeşliği ile burada Taliban özelinde bir yere varılabilir mi? Birçok ilişkimizi biraz böyle de kurguluyoruz. burada sıkıntı gördüğünüzü tahmin ediyorum ama biraz açar mısınız neden?
Sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Dış politika herhangi bir ideolojiye veya herhangi bir mezhep veya bir din anlayışı üzerinden yürütülmez. Çünkü bu şekilde yürüttüğünüz zaman ister istemez bir yerde bir sıkıntıyla karşılaşırsınız. Real politik denilen şey bu tür romantik, ideolojik veya mezhebe, dine dayalı dış politika yaklaşımlarından uzak olan bir yaklaşımdır. Olması gereken de budur. Çünkü Türkiye Cumhuriyet'in kurulmasından beri pekala belli ilkelere dayalı bir şekilde, belli prensiplere dayalı bir şekilde bir real politik uygulaması başarabilmiştir. Hatta bunun en güzel örneğini belki de 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından itibaren dile getirebiliriz. Çünkü real politik gereği Türkiye Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra değişen yeni siyasi coğrafyayla ilişkileri kurma gereğini hissettiği için en kısa zamanda bu ilişkileri kuran ülke olmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, NATO'nun diğer ülkelerinden çok daha önce Sovyet Ardolu Cumhuriyetlerle hem büyükelçiliklerini kurarak diplomatik ilişkiler kurmuş hem de o ülkelere yatırıma başlamış, işte uçak seferleriyle o hapların Türkiye ile bütünleşmesi için yolu açmıştır. Real politik bunu gerektirir. Ama onu yaparken hiçbir zaman bir şekilde biz din kardeşliği veya bir ümmet anlayışıyla hareket etmedik. Bugün son 19 yılda zannediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'nin dış politikasındaki uygulamalarda değiştirdiği şey de bunlardan bir tanesi. Dış politikaya biraz din üzerinden ve hatta belki de belli bir mezhep üzerinden bakılıyor. Ve nerede o anlayışla ilgili bir gelişme olursa oraya derhal sarılınıyor, derhal onun desteklenmesine gayret ediliyor. Bunun karşısında olan bir takım unsurlarla da derhal taraf tutarak bir kutuplaşma paradigması üzerine dış politika yürütülüyor. Bunun örneğini Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da çok gördük. Ama en bariz şekilde Suriye'de gördük. Ardından Libya'da gördük. Örneğin Suriye'de işte biraz evvel söylediğim gibi AKP iktidarının aslında politikasının Suriye'de iç barışı temin etmek ve muhalefet unsurlarıyla yönetim arasında bir diyalog zemini aramaktan çok muhalefeti silahlı bir şekilde destekleyerek neredeyse Şam'daki rejimi değiştirmeye yönelik bir tür iç savaşın tarafı haline gelmek şeklinde gelişti. Benzer durum Libya'da da oldu. Libya'da nasıl oldu? Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti yani Trablus'taki hükümeti destekleyen AKP iktidarı Tobruk'taki meclisi ve onun desteklediği Hafter'i tamamen bir terör unsuru olarak ilan edip o kutuplaşmanın parçası haline geldi. Bunlar Türkiye'nin geleneksel dış politikasında daha önce görmediğimiz şeylerdi. Bizim Atatürk'ten almış olduğumuz bir düstur var. Orta Doğu ülkelerinin kendi içlerindeki sorunlara ve kendi aralarındaki ikili sorunlara Türkiye'nin taraf olmaması şeklinde bir ilke koymuştur Atatürk. Bizim dış politikamız da aslında buna dayalı olarak götürülmüştü. Bu bir tarafsızlık ilkesidir. Sorunların herhangi bir tarafını tuttuğunuz takdirde sorunun çözümüne katkıda bulunmaktan ziyade o sorunun taraflarından biri haline gelirsiniz ve yapıcı bir katkıda bulunamazsınız. Nitekim Suriye'de de durum böyle oldu, Libya'da da durum böyle oldu. Ve bu Türkiye'nin dış politikasındaki en önemli prensiplerden yani taraf tutmama prensibinden vazgeçmesi sonucunu doğurdu. Hatırlayacaksınız bakın AKP iktidarının ilk yıllarında böyle bir gelişme yoktu. Ve Arap dünyası, yakın coğrafyamız neredeyse Türkiye'yi bir model ülke olarak görüyor ve Türkiye'ye özeniyor. Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini büyük bir cazibe unsuru olarak görüp Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını da heyecanla bekliyorlardı. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması demek o ülkeleri de Avrupa Birliği'yle sınır komşusu haline getirecekti. Ama son yıllarda Türkiye'nin izlediği bu taraf tutan, bu şekilde ayrımcılık yapan ve sorunların çözümüne iki taraf arasındaki bir uzlaşıyı sağlamak yerine taraflardan bir tanesini tutarak aksine yangına bir tür körükle giden bir politika uygulaması Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki o ilk başta Türkiye'yi bir ilham kaynağı ve model olarak gören ülkeleri de artık Türkiye'yi hasım olarak görmelerine yol açtı. Bugün Orta Doğu'da Türkiye'nin Mısır'la olsun, Birleşik Arap Emirlikleri'yle olsun, Suudi Arabistan'la olsun ilişkileri bundan 20 yıl öncesiyle çok daha farklı bir durumda. Bu da zannediyorum sorduğumuz sorunun bir şekilde cevabı oluyor diye düşünüyorum.
Evet, epey oldu. Suriye olduğu gibi yani iktidara gelirse CHP bu ilişkileri farklı mı kurgulamayı vaat ediyor? Yani bunu yapabilecek plan ve program var diyorsunuz. Örneğin mesela şöyle sorayım o zaman. Libya'da şu anda biliyorsunuz yabancı güçlerin çekilmesi için çağrılar var. Hükümet değişikliği oldu. Gerçi o yeni hükümet de Ankara'ya destek açıkladı. Yapılmış anlaşmalarla da ilgili olarak. Sanıyorum bu Libya ile yapılmış deniz yetki alanları anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz mesela? Ve yine oradaki askeri mevcudiyetin bugünkü şartlar da zemini meşru mudur? Bunları sormak isterim. Nasıl davranırdı CHP iktidarda olsaydı şu anda?
Şimdi bir kere Libya ile ilgili 29 Kasım 2019 tarihinde iki mutabakat muhtırası imzalandı. Bunlardan bir tanesi deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgiliydi. Diğeri de Türkiye ile Libya arasında bir tür güvenlik ve askeri işbirliği ile ilgiliydi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili mutabakat muhtırasını olumlu bulduk ve bunu destekledik. Ancak ikinci muhtırayı, mutabakat muhtırasını desteklemedik ve ona olumsuz oy verdik. Orada da savımız şuydu, Libya'da bir tür kutuplaşma var ve iki grup var ve bunlar giderek bir iç savaşa doğru ilerliyorlar. Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetiyle böyle bir anlaşma imzalaması Türkiye'yi bu iç savaşın içine çekecektir ve bir şekilde bu tiyatroda, bu sahada taraf haline getirecektir. Ve biz bunu tasvip etmiyoruz çünkü bu Mehmetçiğin de can güvenliğini tehlikeye atmak anlamına gelecektir demiştik. Ardından 2020 yılının Şubat ayındaydı, Berlin'de bir konferans yapıldı ve Berlin konferansında Libya'da bulunan yabancı unsurların mutlaka çekilmesi ve hiçbir ülkenin de Libya'ya yeni yabancı unsur göndermemesi şeklinde bir karar çıktı ortaya. Ama bu kararı Türkiye uygulamadı. Zaman içinde bu yılın başlarında Berlin'de yeniden yapılan konferansta bu çok ciddi bir şekilde tekrarlandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da yapılan çağrılarda bütün ülkelerin, yani istisnasız bütün ülkelerin gerek paralı asker veya milis güçlerinin gerek askeri unsurlarının Libya'da bulunmasının doğru olmadığı ve bunların çekilmesi gerektiği belirtildi. Libya hükümetinin unsurları tarafından da dile getirildi. Zannediyorum Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında, Libya Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında.
Tabii Dışişleri Bakanı
kendisi de, evet kendisi de söyledi bunu. Evet, Türkiye'den bu konuda anlayış bekliyoruz dedi. Şimdi bunun meşruiyetine girmeye belki de şu sırada gerek yok. Çünkü zaten meşru bir zemin olmadığını başından söylemiştik. Onu da şu açıdan açıklamıştık. Bir ulusal mutabakat hükümeti Libya'da Suheyrat Anlaşması ile kurulan düzenin üç unsurundan bir tanesidir. Bir devlet konseyi vardır, bir hükümet vardır, bir de temsilciler meclisi vardır. Bu üç unsurdan sadece bir tanesiyle, yani ulusal mutabakat hükümetiyle ve bunu da Birleşmiş Milletler tanıyor gerekçesine dayandırarak onunla yaptığımız bir anlaşma aslında eksik kalır. Çünkü Temsilciler Meclisi tarafından bu mutabakat muhtırası onaylanmadığı takdirde ileride bunun meşruiyeti de tartışmaya açılabilir. Böyle bir risk hala vardır. Şu anda bir geçici hükümetle yönetiliyor Libya. Ama ileride seçimler yapıldıktan sonra 24 Aralık'ta bu yıl yeni kurulacak hükümet bu mutabakat muhtırasına nasıl bakacaktır bunu tabii şu anda bilemeyiz. Onun için biz bunu başından söyledik. Ama sizin sorduğunuz soruya ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin konaya nasıl bakacağı, dış politikayı ne şekilde değiştireceği sorusuna gelecek olursak, her şeyden evvel uluslararası hukuk, uluslararası meşruiyet ve diyalog, diplomasi benim özellikle üzerinde duracağım ve altını kırmızı çizgilerle çizeceğim hususlar olacaktır. Uluslararası hukuk şu açıdan önemli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymak, uluslararası toplantılarda alınan kararlara bir şekilde olabildiğince riayet etmek ve onlarla uyumlu bir şekilde hareket etmek ve her şeyden evvel barış çözümü daima öncelemek. Çünkü zannediyorum şunu hepimiz görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son yıllarda izlediği dış politika, askeri güç kullanma ya da askeri güç kullanma tehdidi üzerine inşa edilmekte. Bu da aslında Türkiye'nin bize düstur olarak verilen yurtta sulh, cihanda sulh anlayışıyla tamamen ters bir anlayıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün sorunların diplomatik çabalarla ve çözümün mutlaka barışçı yollardan olacağı inancıyla hareket edildiğinde başarıyla sonuçlanabileceğine inanan bir partiyiz. Bizim anlayışımız eğer iktidar değişikliğinden sonra dış politikada bu şekilde hayata geçirilirse çok köklü bir değişiklik oluşturacaktır.
Son iki sorum. Bir tanesi şu olacak. Yani bu Afgan mülteciler ya da Afganistan'dan gelenlerde biliyorsunuz işte son haftalarda daha görünür oldu. Bunu böyle vurgulamak isterim. Çünkü bizim yayınlarımızda da konuştuk. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin eski Türkiye temsilcisi, siz de tanırsınız, Sayın Metin Çorabatur hala da bu işle uğraşıyor İGAM'da. Aslında bir Afgan mülteci patlaması olmadığını söylüyor. Ama tabii görüntüler ortaya çıktı. Bu arada yine Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin beka sorunu mülteciyi selidir dedi. Yine bununla ilgili çıkışlar var. Şimdi yani ne diyorsunuz? Burada bir biraz böyle popülizm mi var? Yani CHP'nin çıkmış olduğu bir Suriye şeyi var. Bir toplumda bir birikmiş durum var ama nasıl değerlendiriyorsunuz bu son durumu?
Şimdi bir kere Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu dikkate alacak olursak toplumda işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir durumda ve Türkiye'nin de geçici koruma maksadıyla ülkemize gelen Suriyelilere yapmış olduğu yatırımların ve o miktarların konuşulduğu bir ortamda halkta çok ciddi bir infial yaratılması gayet normal. Yani biz işte Suriye'den gelen ve geçici koruma altında ülkemizde bulunan insanlara 50 milyar dolar para harcadık deniyor. Şimdi pandemi ortamında iflas eden ve iş yerlerini kapatan, işsiz kalan ve işsizliğin de giderek artması sonucunu doğuran bir ekonomik durumla karşı karşıyayız. Halk elbette bundan çok ciddi bir şekilde muzdarip. Onun için bu giderek hem Suriyelilere karşı hem de benzer bir durumun Afganistan'da durum kötüleşirse Afganistan'dan gelecek yeni bir göç dalgasıyla Afganlara karşı bir toplumsal reaksiyona yol açması tehlikesi var. Onun için bir kere bu göç meselesini çok daha ciddi bir şekilde ele almak ve ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki insanları veya Afganistan'dan gelebilecek olan bir takım göç hareketlerini yönetmek gerekiyor. Ben biraz evvel söz ettim, o basın toplantısını yaptığım gün yapmış olduğumuz dış politika danışma kurulu toplantısında göç konusunu ve Afganistan'dan gelebilecek olan böyle bir kitlesel hareketin nasıl yönetileceğini de dikkatli bir şekilde ele aldık. Orada da şu sonuca vardık. Hani Avusturya Başbakanı'nın söylediği gibi bunlar Türkiye'de çok daha iyiler, bizim ülkemize gelmesinler. Ne de olsa orası da komşu sayılır. Bu ifade bir kere çok yanlış. Bir kere Afganistan'da Türkiye komşu değil, sınır komşusu değil. Dolayısıyla Afganistan'dan başlayacak olan bir kitlesel göç hareketi öncelikle Afganistan-İran sınırında kontrol altına alınmalı. O yüzden de biz bu konunun öncelikle Türkiye ile İran arasında konuşulması gerektiği düşüncesindeyiz. Bunu da yine basın toplantısında çok net olarak dile getirdim. Şu anda İran'da aşağı yukarı 1 milyon üzerinde Afgan vatandaşının bulunduğu ve bunların belki de ilk fırsatta Türkiye'ye doğru yönelebileceğinden söz ediliyorum. Metin Çorabatır'ın ifadelerini biliyorum. Metin Çorabatır aslında Türkiye'nin yetiştirdiği genel özellikle de bu mülteci konuları ve göç konuları ile ilgili en değerli uzmanlarımızdan biridir. Onun işaret ettiği bölgede Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından alınan bazı önlemler çok büyük bir kitlesel göç olmayacağına işaret ediyor diyor. Doğrudur, şu açıdan doğrudur. Tacikistan'da ve Özbekistan'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bazı önlemler aldı. Fakat Afganlar oraya gitmek istemiyor. Afganlar batıya gitmek istiyorlar. Ve bunun da örneğini gördük. Çünkü zaten şu sırada Türkiye'de yabancılar açısından, Türkiye'de ülkemizde bulunan yabancılar açısından rakamlara baktığınızda son yıllarda gelen ve kaçak şekilde ülkemize girerek yakalananların arasında birinci sırada Afganlar geliyor. Onun için Burada bir başka sıkıntı da o biraz evvel söylediğim İran-Türkiye arasındaki diyalog eksikliği. Çünkü Afganistan'dan batıya yönelen Afganlar İran'a girdikten sonra İran onları kendi ülkesinde tutmuyor. Sadece bir transit rolü oynayıp kendi Türkiye-İran sınırına gönderip İran'dan Türkiye'ye rahat bir şekilde geçmeleri için her türlü imkanı yaratıyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Onun için böyle bir risk var mı? Ben olduğu düşüncesindeyim. Rakamlar konusunda elbette tartışılabilir. Bütün çevrelerde 3,5 milyonluk bir Afgan selinin olabileceğinden söz ediliyor. Bu kadar yüksek olmayabilir. Ama şu sırada İran'da bulunan ciddi bir Afgan topluluğu vardır ve bunların Türkiye'ye gelme riski vardır. Bunu yönetebilecek bir dirayet de şu sırada biz iktidarda görmüyoruz. O yüzden zaten bu konunun İran'la görüşülmesi gerektiğini söyledik. Avrupa Birliği'yle de görüşülmesi gerekir. Çünkü bu insanlar eğer Türkiye'ye geleceklerse aynı Suriyelilerin yarattığına benzer bir sorunla karşı karşıya geleceğiz. Bu sefer Avrupa Birliği, canım siz işte Suriyelileri pekala kontrol edebiliyorsunuz. Onlar sizin ülkenizde gayet iyi durumdalar. Size 6 milyar euroluk bir yardım da yaptık. Şimdi yeni bir projeyle 3 milyar euro daha dikkate almaya başladık. Bunu da belki değerlendireceğiz. Afganlar da gelirse onlara da bu şekilde bir destek veririz. Onları da siz tutarsınız. Olmaz böyle. Olmayacağı çok net bir şekilde belli. Çünkü artık Türkiye istiyap haddini aşmıştır. Ülkemizde bulunan yabancıların sayısı neredeyse 10 milyona yaklaşmıştır. Ben geçici koruma altındaki Suriyelilerden bahsetmiyorum. Onların resmi rakamlarla 3,7 milyon olduğunu biliyoruz ama gayri resmi rakamların bunun üstünde olduğu söyleniyor. Fakat mesele sadece Suriyeliler değildir. Ülkemizde değişik zamanlarda Türkiye'ye gelmiş ve henüz hiçbir statüsü olmayan Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Irak, İran, Somali gibi yerlerden gelmiş birçok yabancı vardır ve bunların da sayısı neredeyse 10 milyona yaklaşmıştır. Bunlar Türkiye'de toplumsal huzuru neredeyse çok ciddi sosyal patlamalara yol açacak şekilde bozma istidadına sahiptirler. Bunu yönetebilen bir hükümete ihtiyaç var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Millet İttifakı unsurları olarak bunu yönetmeye talibiz ve çok daha iyi yöneteceğimize de inanıyoruz.
Son sorum. İktidarla hiçbir konuda dış politikada aynı değilsiniz diyemeyiz herhalde. Demin bir örnek verdiniz aslında, desteklediğiniz pozisyonlar da oluyor. Özellikle Kıbrıs konusunda sanıyorum destekliyorsunuz iktidarın iki devletli çözüm pozisyonunu. O da biraz sizin yani biraz önce söylediğiniz uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, onlarla çelişmiyor mu o pozisyon?
Şimdi bu soruyu soracağınızı ve bu şekilde formüle edeceğinizi bekliyordum açıkçası hocam. Sizi tanıyorum. zekice bir şekilde bu soruyu hazırladığınızı hissediyorum. Şöyle söyleyeyim, bir kere belli dış politika konuları vardır. Türkiye'de partiler üstü konulardır bunlar. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan ile ilgilidir. Diğeri de Kıbrıs'la ilgilidir. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıs Türklerinin en kısa zamanda hak ettikleri eşit egemenliğe dayalı ve uluslararası eşit statüye dayalı bir sonuca ulaşmalarını destekliyoruz. Bu ne demektir? Bu aslında Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm. Aslında Kıbrıs'ta iki devletli çözümün ilk adımını da 1974'te merhum Bülent Ecevit'in başkanlığındaki hükümet tarafından Kıbrıs harekatıyla atmış bulunuyoruz. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet haline geldi. Türkiye'den başka tanıyan yok deniyor. Fakat bu bir gerçektir ve adada ikili bir yapı mevcuttur. 2004 yılında Avrupa Birliği Annan planında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türkler desteklediği halde ve Kıbrıs Rumlar reddettiği halde güneyi, Kıbrıs meselesinin sorunu çözülmeden güneyi Avrupa Birliği üyesi yaptılar. Ben bunu aslında şöyle yorumluyorum. Avrupa Birliği o anda Kıbrıs üzerindeki ikili yapıyı bir şekilde kabul etmiş oldu, tasdik etmiş oldu fiilen. Bugün yapılması gereken işte 2004 yılında Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs'ı üye olarak kabul etmesiyle fiilen adadaki iki değişik varlığı kabul etmesinin artık hukuki bir hale getirilmesi gerektiğidir. Bu açıdan elbette biz de iki devletli çözümün mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bunun için bir politika izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yalnız bunu doğru zamanda ve doğru yöneterek doğru aktörler tarafından yapmak gerekir. Türkiye'nin şu sırada uluslararası itibarı fevkalade düşük. Son 19 yılda birçok dış politika hatası Türkiye'nin prestijini maalesef çok düşük bir seviyeye indirmiştir. Bugün bölgede Türkiye yalnızdır. Türkiye'nin kendi yarattığı sıkıntılar nedeniyle Doğu Akdeniz'de içine düşmüş olduğu yalnızlık Türkiye'nin itibarını maalesef belli bir sıkıntıya sokmuştur. Bu imaj bozukluğu da aslında haklı bir tez olan iki devletli çözümü mevcut iktidarın başarıyla sonuçlandırılmasını güçleştirmektedir. Biz zamanı geldiğinde doğru yolun bu olduğuna, ancak bu doğru yola gidecek olan aktörün de şu andaki aktör olmadığına inanıyoruz. Bunun iyi savunulması ve iyi takdim edilmesi gerekir. Maraş'la ilgili olarak da biz görüşlerimizi aynı şekilde dile getirmiştik. Genel Başkanımız daha evvel Maraş'ın %3,5'unun açılmasıyla ilgili karar yapıldığında ve büyük bir tantanayla Maraş'ta gidip piknik yapıldığında biz aslında Maraş'ın tamamının açılması gerektiğini ve bunun da uluslararası hukuka uygun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun ve Kıbrıslı Rumların taşınmaz mal komisyonu üzerinden kendi eski Maraş'ta bulunan mal varlıklarıyla ilgili taleplerini ve iddialarını dile getirerek onların da karşılanması yoluyla Maraş'ın açılmasının doğru olacağını düşünmüştük. Maraş'la ilgili olarak da yanlış adım atıldı. Çünkü Eylül ayında yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Maraş'ın bir şekilde neredeyse Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir tür propaganda malzemesi ve bir araç olarak kullanıldığı sonucuna vardık. O da bir yanlıştı. Doğru olan Maraş'ın açılmasıdır. Hukuka uygun bir şekilde açılmasıdır. Kıbrıs durumların taşınmaz mal komisyonu üzerinden haklarının verilmesiyle açılması doğru olur. Ama bu şekilde bölük pörçük açılması da yine yanlış bir adımdır. Bunu da ayrıldığımız noktalar olarak vurgulamak isterim.
Sayın Ünal Çeviköz, çok çok teşekkürler. Aslında daha detaylı konuşulacak çok konu var ama bu bir başlangıç olsun. İlerleyen zamanlarda yine görüşlerinizi belki daha detaylı bir şekilde konuşma fırsatı buluruz. Çok teşekkürler zaman ayırdınız.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Sevgili izleyiciler, izlediğiniz için biz de teşekkür ediyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek